Bye bye Türkçe.
Ayrım 34.
Bizdeki eksikliğin esas sebebi bu mu? Yani bilimdeki yetersizliğimizi belli ekollerin olmayışına mı bağlıyorsunuz? Tabii bilimi yönlendiren bir etken daha var. Amerika bunu para musluklarını açıp kapamak suretiyle yapıyor. Rusya da bu yönlendirme zorla yapılır. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistem çok ustaca. Vatandaş bunun pek farkında değil. Biz bile bunu çok geç fark ettik. Zaman zaman bilim adamlarını Washington'a çağırıyorlar. Tabii yanlarında birkaç da general bulunuyor. Kapalı kapılar ardındaki bu toplantılarda diyorlar ki, bize şöyle bir şey lazım. Bunun için hangi temel bilimlerin gelişmesi gerekiyor? Orada bir takım kararlar alınıyor. Araştırmacılara burs veren kurum ve kuruluşlar gelen proje tekliflerini kabul ederken bu kıstasları esas alıyorlar. Bir de bakıyorsunuz ki belli sahalara daha çok para ödeniyor. O zaman herkes ister istemez o yöne kayıyor. Çünkü diğer çalışmalara ya hiç para verilmiyor veya çok az veriliyor. Sonra belli konular moda olup çıkıyor. Basın da bunda çok önemli bir rol oynuyor. Çoğu araştırması farkına varmadan gündemde olan konular üzerinde çalışıyor. Halbuki Washington yıllar öncesinden buna karar vermiş. Uzaktan bakınca da Amerika'da herkes bildiğini okuyor zannedersiniz. Aslında güdümlü bir bilim var orada. Bilimin güdümlü olmasına karşı mısınız? Aslında tamamen karşısında değilim. Çünkü bu iş tam başıboş olmaz. Çok çeşitli mevzu var. Herkes istediği konuda çalışırsa ekoller meydana gelmez. Karşılıklı bilgi alışverişi olmaz. Genel sınırlandırmalar olmalı. Ama bu saha çok dar tutulmamalı. Amerika'da serbesti var ama belli ana hatlar çizilmiş. İlkenin işine yarayacak araştırmalar ancak bu şekilde ortaya çıkıyor. Her konuda bir numara olamayız. Buna gücümüz, kaynağımız, insanımız yetmez. Ama belli kollar tespit edilir ve o konularda dünyada bir numara olmaya azmedilirse bunu başarabiliriz. Öyle olmalı ki bu sahalar söz konusu olduğunda herkesin aklına Türkiye gelmeli. Rahmetli dedem şöyle derdi. İstersen mahallede ayakkabı tamircisi ol ama en iyisi ol. Önemli olan da bu. İşte o zaman Türkiye'nin adı duyulur. Bugün Amerika bile her şeyi birden yapmaya kalkmıyor. İkincisi, seçtiğimiz bu geniş bilim alanlarında tatbikata da ağırlık vermek suretiyle Türkiye'nin gelişmesini hızlandırmak mümkündür. Bunun için de planlama ile sanayi arasında bir irtibat olmalıdır. Bakın Amerikalılar şöyle düşünüyor. Elbiseyi Çinliler yapsın, Japonlar televizyon yapsın, biz de harp sanayi yapalım. Bunun içindir ki harp sanayi için lüzumlu olan bütün bilim dallarına öncelik veriyorlar. Japonya'da serbest ekonomi var ama hükümetleri 10 sene evvel karar veriyor. Biz şimdi birçok sahada bir numara haline geldik. Önümüzdeki 10 yıllık dönemde bilgisayarda da bir numara olmalıyız. Neticede hükümet sanayi ile akademik çevreler arasında işbirliği yaparak bilgisayara büyük ağırlık veriyor. Bugün gerçekten bilgisayarda bir numara olmuşlardır. Türkiye'de böyle uzun vadeli hedefler var mı? Bizzat şahit olduğum bir konuyu nakledeyim. TÜBİTAK'ın kuruluşu sırasında biz de vardık. Birkaç fizikçiyle birlikte bir şema çizmiştik. Aynı şema üzerinde kurulan bir araştırma kuruluşunda amaçların kısa zamanda tamamen değiştiğini gördük. Bu amaçlar nasıl değişti? Bunda Ford Vakfı'nın rolü oldu. Bir de baktık ki bu vakıf yardım vaadiyle devreye girmiş. Yardım dediği de birkaç kişiye verilen burs. Yabancı bir kuruluş neden bizimle ilgilenme ihtiyacı duymuş olabilir? Bu konuda hayal gücümüzü çok fazla çalıştırsak paranoid oldu diyecekler belki. Fakat bazı gerçekleri düşünmemek elde değil. Şurası muhakkak ki ne Amerika ne Avrupa dört başı mamur bir Türkiye istemez. Amerika'dan Hindistan'a kadar bütün ülkeleri dolaşıyor, görüyorum. Hepsinin ödü patlıyor. Dünyada iddialı, kuvvetli ve kendini bilen bir Türkiye istenmiyor. Türkiye'nin azametli bir devlet olmasından korkuyorlar. Üstelik böyle bir potansiyel olduğunu da çok iyi biliyorlar. Bu korkular gayet normal. Bütün topluluklar arasında bir rekabet var. Yerine göre başkalarına çelme takacaklar. Dünya böyle. Biz de herkesle dost geçineceğiz. Gerektiğinde işbirliği yapacağız. Ama haysiyetli olmak zorundayız. Kendi kültürümüzü de bileceğiz, başkalarının kültürünü de. Bunu en iyi tutturan da Japonya oldu. Kendi değerlerini, kültürünü yok etmedi. Bunun için bir sürü tedbir aldı. Bu kadar bilim adamıyla, mevcut kaynaklarımızla dünyada hatırı sayılır bir ülke olabilirdik. Tabii bu millet olarak kendimize güven duymamızı gerektirir. Her konuda sanki başkalarını taklit etmek zorundaymışız gibi bir düşünce var. Kendimize güven duymuyoruz. Eskiden daha da kötüydü. 1960'lı yıllarda şöyle bir şey vardı. Mesela Amerika'dan beni çağırsalar $100 gibi bir harcırah verirlerdi. Benim en kötü talebem buraya çağrılsaydı $1000 alırdı. Sırf yabancı olduğu için. Halbuki bu adam Amerika'da benim odama girmeye cesaret edemez. Beraber buraya geleceğiz, bana $100 ödenecek, burada önemli bir para değil, Türk vatandaşı olmamdan dolayı gördüğüm muamele. Her şeye rağmen ülkemizde önemli gelişmeler var, değil mi? Evet, gerçekten de büyük bir ilerleme var. Bununla iftihar ediyoruz. Her gelişimde de farkı görüyorum. Biraz da iddia sahibi olabilseydik, daha akıllıca hareket edebilseydik, meseleleri kolayca çözerdik. Japonya'nın gelişmesi de öyle olmadı mı? Oraya sık sık giderim. Japon dostlarım bana şöyle demişlerdi. Baktık ki harp sanayinde Amerika ile baş edemiyoruz, kültürümüzle bir numara olmayı azmettik, planımızı yaptık, onun üzerinde yürüdük. Kültür konusunda bizde tehlikeli bir gidiş var. Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile bütün insanlar, reklamlar İngilizce. Yabancı dilleri elbette öğrenmeli ama kendimizi koruyarak. Nasıl ki bütün bitki ve hayvan türlerinin korunması çare için gerekli ise, insanlığın zenginliğini sağlayan kültürlerin muhafaza edilmesi de aynı derecede önemli. Kültürlerin her biri binlerce yılda bu seviyeye gelmiştir. Bizim harika bir dilimiz, binlerce yıllık bir kültürümüz var. Bizim olan her şeyi hakir görüyoruz. Biz böyle yapıp Avrupa'ya ve Amerika'ya yamanmak istedikçe onlar da tekmeyi vurur, bizi bir kenara iterler. Henüz nerede olduğumuza bile karar vermiş değiliz. Dünya küçülmüştür. Meseleleri milletler arası seviyede düşünmek lazım. Buna karşı değilim. Artık kapalı yaşamanın imkanı yok. Ama nasıl ki her ferdin bir şahsiyeti varsa toplumların da böyle şahsiyetleri olmalı. Her fert toplum içinde belli roller oynuyor, o toplum içinde yaşıyor. Ama yine de herkesin ayrı bir şahsiyeti var. Şahsiyetsiz insandan ne kendisine ne de topluma fayda gelmez. Dünyayı da böyle bir cemiyete benzetirsek, aynı zamanda kendi şahsiyetini de muhafaza edecek. Sadece maddi ilerleme insanları mesut etmeye yetmiyor. Amerika'da görüyoruz. Zengini, fakiri %90'ın mesut değil. Ve üstelik bunun sebebini de bilmiyor. Onlara biraz maneviyattan bahsedince hayretler içinde kalıyorlar. Sadece maddi gelişmeyle insanların mutlu olamayacağını Japonlar çok iyi biliyorlar. Bunun için mi batıda mistisizme bir kayma var? Bizde öyle bir intiba oluşmuş ki sanki bilimle uğraşan insan maneviyatla ilgilenmemeli. Bunun tersi de var. Zamanla bu Türkiye'de sağ sol ayırımı şeklinde ortaya çıkmış. Bunun da dış etkenlerin rol oynadığından eminim. Bir bilim adamı biraz manevi değerlerden bahsedince Türkiye'de hemen gerici damgasını yer. Peki bunlar bilmiyorlar mı ki Einstein bir taraftan fizik teorileri kurarken bir taraftan da Siyonizm üzerine makaleler yazardı. Şimdi o gerici olmuyor da biz Gazali'den bahsedince mi gerici oluyoruz? Bize zamanında öğretmemişler ama Amerika'dayken Gazali'nin eserlerini bulup okuyunca dünyam değişti. Hayretler içinde kaldım. Kimya ve Saadet'i okurken gördüm ki Gazali bugünkü Batı dünyasından 500 yıl ilerideymiş. Ben bunu Davos'ta anlattım. Şimdiki Cumhurbaşkanı Özal'ın da bulunduğu bir milletler arası toplantıda Gazali'den, Mesnevi'den biraz bahsettim. Çeşitli ülke başbakanlarının, dünyaca ünlü iş adamlarının katıldığı toplantıda dünyanın meseleleri tartışılıyordu. Onların düşünce ve tekliflerini dinleyince dayanamadım, Mesnevi'den, Gazali'den bir iki şey anlattım. maddi ve manevi dünyanın iç içe olması gerektiğini aktardım. Başlangıçta bende bir çekingenlik, hatta korku vardı. Adamlar öyle bir meraklıdırlar ki, ondan sonra bana 4 tane konferans verdirdiler. İş adamları 1. mevki uçak biletleri gönderip beni ülkelerine davet ediyorlardı. Batı bu konudaki eksiğini anlamış. Bunun içindir ki Japon tarikatları Amerika'da hızla yayılıyor. Amerika'nın ileri gelen devlet adamları ve yöneticileri bu faaliyetleri gösterenlere çeşitli ödüller veriyorlar. 1917 yılında Rusya'da komünizm ihtilali oldu. Ruslar sonunda bu işin yürümeyeceğini anladılar ve pes ettiler. Çin de aynı şeyi yaptı. Diyeceğim şu, dünya çok büyük bir hızla değişiyor. Amerika'da bu değişme karşısında büyük bir dinamizm ve arayış içinde. Onların en önemli özelliği bu. Bugün için doğru olan şey, bir bakıyorsunuz 6 ay sonra geçersiz olmuş. Amerikalılar devamlı surette kendi kendilerini soruşturuyorlar. Amerika'nın birçok zaafı var. Ama onları ayakta tutan bu arayış ve dinamizm. Hal böyleyken bizim 60-70 sene önceki sloganların peşinde takılıp kalmamız çok hatalı. İnsanlarımızın belli kalıplar içinde sıkışıp kaldıklarını, çoğu zaman bilim adamlarının bile çok katı ve ön yargılı olduklarını görüyoruz. Bunu nasıl izah ediyorsunuz? İlkokul 1. sınıftan itibaren bazı şeyler bizi senelerce ezberletildi. Bunlar o kadar kafamıza yer etmiş ki 40-45 yaşına gelinceye kadar yabancı ülkelerde bulunduğum halde beynim adeta bazı şeylere kapalı kaldı. Bildiklerim dışında da gerçekler olabileceğini hiç düşünmedim. Bunun için bir şok geçirmem gerekiyordu belki de. Amerika'da bir kış gecesiydi. Gecenin yarısına kadar çalışmış, sabaha doğru karlar içinde yürüyerek evime gidiyordum. Kafamda matematik, kimya formülleri vardı. O zamanlar pek gazete filan da takip etmezdim. Koşarken sanki kafamda bir şimşek çaktı. Birden şunu düşünmeye başladım. Bize böyle öğretmişlerdi. Ama ya öyle değilse? Bilimin verdiği enerjiyle sanki kafamda bir perde aralanmıştır. Kendi kendime bazı sorular sormaya başladım. Öyleyse mesele eğitim sistemimizden kaynaklanıyor. Tabii, bazı konularda çok hassas davranılmış, kimse farklı düşünmesin diye de çok tedbirler alınmış. Nitekim bazı belgeler hala gizli tutuluyor ama şimdi bakıyorum da insanlar uyanmaya başladı. Okuduğumuz tarih kitapları asırlarca at üstünde kılıç sallayarak yaşadığımızı yazar. Bu yanlış. Tarihi inceleyenler görüyorlar. Uygarlığın oluşturduğu medeniyet sanatıyla, insanlık anlayışı ve teknolojisiyle bence gelmiş geçmiş en büyük medeniyetlerden biridir. Bunu kimse bilmiyor. Öyle bir medeniyet ki Çin'e, Japonya'ya hatta Batı'ya tesir olmuş. Batı medeniyetinin ancak 200 yıllık bir geçmişi var. Altını biraz kazırsanız barbarlık çıkar. Osmanlı gibi devletler kılıç sallamayla, zorbalıkla ayakta kalamaz. Batı'ya çok şeyler öğretmişiz. Bunları bilmek ve gençlerimize öğretmek zorundayız. Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bizim dünyada haysiyetli bir yerimiz olmalı. Eskiden insanlarımız daha gevşek yürürlerdi. Şimdi bakıyorum da herkes hızlı, enerji dolu. Burası Japonya gibi olabilir. Önümüzde muazzam imkanlar var. Bunları kullanabilirsek ve haysiyetimize sahip çıkarsak kendimize dünyada önemli bir yer edinebiliriz. Amerikalılar Türkiye'yi bilmiyor. Saadettin Kaşıkçı, 3 Haziran 1995. Sinanoğlu tam bir bilim aşığı. Kendisi de başarılarının sebebini bilim aşıklığı ve ilk aldığı eğitime bağlıyor. Sinanoğlu'nun bilime aşıklığı hala sürüyor. Hafta sonları ve gece yarılarına kadar çalışan Sinanoğlu'yla bir tatil günü görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki odasında görüştük. Son 300 yılda Batı dünyasında en genç profesör olma başarısını nasıl sağladınız? Ne kadar çalışarak bunu başardınız? Normal çalışıyordum. Fakat şu vardı ki şan, şöhret, para için çalışmadım. İlme dalıyordum, kaptırıyordum kendimi ve uzun süre çalışıyordum. Bu hala daha geçerli. Hafta sonları ve geceleri çalışırım. Çünkü bilimle uğraşmak bana huzur veriyor. Adeta benim için ibadet gibi bir şey. Ben bilime kendimi verdiğim zamanlarda Türkiye'de bilim falan yoktu. Herkes bana bilime girme, aç kalırsın, hariciyeci doktor ol diyordu. Ben de aç kalırsam kalayım, benim merakım bu diyerek girdim. Artık Türkiye'de de gençler Amerika'daki gibi nerede daha çok para kazanacaksa ona girmeye çalışıyor. Halbuki bu iş böyle olmaz. Neye merakın varsa ona gireceksin.
Ayrım sonu.